Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 52. ayrım. Sayfa 677. Kenan adamın yüzüne tükürmek istedi ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. Aynı anda kırbaç çatladı ve genç adamın çıplak bedenine dolandı. Korkunç bir acıydı bu. Zaten ızdırap içinde kıvranan Kenan daha ilk darbede kendinden geçti. Gözlerini açtığında ne kadar baygın kaldığını kestiremedi. Vücudundaki ürpertiler daha da artmıştı. Donacak kadar üşüyordu. Kepşov'un ceketini çıkardığını, gömleğinin kollarını sıvadığını gördü. Maskesinin altından fısıldadığını işitti. Bu kadar dayanıksız olduğunuzu sanmamıştım. Daha yeni başlamıştık, kendinizi kaybettiniz. Lütfen acıya biraz daha tahammüllü olun. Yaptığım işin zevkine varmalıyım. Kenan, orospu çocuğu diye hırladı. Güzel, çeneniz açıldı. Söyleyin bakalım şimdi, Londra'daki üstlerinize nasıl bir haber geçtiniz? Bu senin için önemli mi? Nasıl olsa oradaki adamları satın almışsın. Bunu da kimden öğrendin? Ingrid denen katil fahişenden. Öyle mi? Sana ne söyledi? DTM'nin üst düzey yöneticilerini elde ettiğini. Üzgünüm ama Ingrid biraz abartmış. Ya da zavallı yavrum seni engellemek için akıllı bir taktiğe başvurmuş. Fakat başaramamış. Söyle şimdi, oraya faksadığın mesajın metni neydi? Kenan acıdan kıvranmasına rağmen birden yüreğine su serpilir gibi oldu. Demek Ingrid yalan söylemişti. Hala Londra'da güveneceği insanların var olduğu anlamına geliyordu bu. Bunu asla öğrenemeyeceksin, iğrenç yaratık. Efendi Kepşov'un havaya kalkan kamçılı eli birden durdu. İğrenç yaratık mı dediniz, Bay Işık? Evet, öyle dedim. Sen hayatımda gördüğüm en adi, en aşağılık ve en korkunç yaratıksın. İnsanlığın yüz karasısın. Demek öyle düşünüyorsunuz. Acaba beni bu hayata çeken, ömrünün son 25 yılını mahkum gibi karanlık ortamlarda yaşamaya iten sebepleri hiç düşündünüz mü? Yaşam şartlarım insanlığın ayıbı değil mi? Beni bu hale sokan insanların hiçbir günahı yok. Onları kendi beyninizde hiç değerlendirdiniz mi? O bir kazaymış. Kaza mı? Siz ona kaza mı diyorsunuz? Kenan hırsla homurdanmaya devam etti. Eskiden bir askermişsin, Allah'ın belası. Bu mesleğinin riski. O mesleğe girerken bu riski de göze almak zorundaydın. Sanırım olayı tam bilmiyorsunuz. Gerillalar beni yakalayıp diri diri yaktılar. Bunun insanlıkta açıklanacak yanı yoktur. Ama tüm insanlardan nefret edilecek ve içindeki intikam duygularını organize bir cinayet şebekesi kurarak kanlı paralar kazanacak yanı da yoktur. Kepşov elindeki kamçıyı iskemlenin üzerine attı. Sakin bir şekilde gülümsedi. Şimdi çok az insanın gördüğü bir şeye şahit olacaksınız Bay Işık. Nasıl olsa kurtuluşunuz olmayacak. Siz Harry Kepşov'un gerçek yüzünü göreceksiniz. Bakalım bana uygulanan vahşeti gördüğünüzde düşünceniz değişecek mi? Ve efendi ağır ağır yüzündeki maskeyi çıkardı. Yaşlı Niyati nefes nefese kalmıştı ama ısrarla koşmayı sürdürüyordu. Çiftlik hududunun sınırlarını oluşturan dikenli tellere yaklaştıklarında Roha, ''Tanrı aşkına söyle Niyati, nereye gidiyoruz?'' diye sordu. ''Burada çiftlik bitiyor, beni kaçmak için mi buralara getirdin?'' ''Saçmalama küçük sersem'' diye homurdandı yerli. ''Gözlerini dört aç, artık eskisi gibi iyi göremiyorum. Çitin bu yanında en az 4-5 atlı muhafız olmalı. Onları seçebiliyor musun?'' Roha etrafa bakındı. ''Kimsecikler yok. Sessiz ol ve dikkatli bak, mutlaka birileri olmalı.'' Ben kimseyi göremiyorum. Belki bu geceki kasırgadan bir yerlere sığınmış olmalıdırlar hergeleler. Bu da şanslı olduğumuzu gösterir. Sen yine de dikkatli ol. İşte yaklaşınca Nihat yere uzanmıştı. Gecenin karanlığı Roha fısıldadı. Dikenli telleri mi aşacağız? Hayır, teller denize kadar uzanır. Biz denizden geçeceğiz. Tehlikeli değil mi? Burada su sığdır. Belimize bile gelmez. Baraküdalar bu kadar sığ sulara yaklaşmazlar. Roha gülümsedi. Ne yapmak istediğini anlamıyorum ama buraları iyi bildin belli Nihat. Daha evvel gelmiş miydin? ''Tanrı aşkına zevzeklenmeyi bırak oğlum. Fırtına ve yağış kesildi. Bu sessizlikte konuşmanı o eşşoğul eşekler yüzlerce metre uzaktan duyarlar. Ayrıca tedbirler artırıldı. Belki çiftlik sınırını kontrol eden muhafızların yanına köpek de vermiş olabilirler.'' Genç Roha sorumsuzca homurdandı. ''Hiç havlama sesi duymuyorum. Birden karşında azgın bir köpeğin hırlayan dişleriyle karşılaşırsan o zaman anlarsın.'' Yerde sürünmeye devam ettiler. Sararmış ve kurumuş otların arasından süzülerek deniz kenarına vardılar. Okyanusun sakin suları önlerindeydi. Deniz altlarında bir metrelik mesafedeydi. Yaşlı yerli saçlara tutunarak kendini serin sulara bıraktı. Atlamadığı için ses çıkmamıştı. ''Beni takip et'' dedi. Roha da suya girdi. Su ancak bellerine geliyordu. Ama denizci olmak sevdasındaki genç Roha, canavar baraküdalar nedeniyle korkmaya başlamıştı. Nihat ne derse desin, bu sularda denize girmenin pek emniyetli olmadığını biliyordu. Tel örgünün öbür yanı kumsaldı. Karaya rahatlıkla çıktılar. Niyati birden elini genç adamın omzuna atarak yatmasını işaret etti. Roha ne yapmaya çalıştığını anlamamıştı. Parmağıyla işaret ettiği noktaya baktı. 15 metre kadar ileride duran denizdeki motorun karaltısını o ana kadar fark etmemişti. Delikanlının yüreği çılgın gibi atmaya başladı. Dudaklarını yaşlı dostunun kulağına yapıştırıp "O nedir?" diye sordu. "Efendinin tehlike anında kullanacağı firar teknesi. Ama içi boşa benziyor. Hiç ışık yok. Kaptan Higgins içinde uyur. O da kim? Ben çiftlikte öyle birini hiç görmedim. Senin bu çiftlikle ilgili bilmediğin daha çok şey var evlat. Şimdi sesini kes ve beni takip et. Dua ederim de tahmininde yanılmış olmayayım." Iroha dayanamadı ve yaşlı dostunun kolunu kavradı. "Dur bir dakika Niyati. Bana açıklamalısın. Nereye gidiyoruz?" "Korkunç bir çılgınlık yapmaya. Senin beyaz dostunu kurtarmaya." Iroha dehşetle adama baktı. "Sadece ikimiz mi?" Yaşlı yerli homurdandı. "Etrafımızda bu çılgınlığa kalkışacak başka deli görüyor musun? Bunu nasıl yapacağız Niyati? En ufak bir silahımız bile yok. Şansımız yaver giderse olacak." Iroha başka soru sormadı ve yağmurdan henüz kurumamış ıslak otlar üzerinde bilge dostunu takibe başladı. Kenan kusacak gibi oldu. İnsan yüzünün bu hale gelebileceğini asla düşünemezdi. İğrenç bir manzaraydı bu. Adamın iki yanağı da yoktu. Şakak kemiklerinin uzantısını görebiliyordu. Etler paralanmış, doku harap olmuş, yerini garip pembe renkli bir zar almıştı. Burun delikleri bir iskeletinki gibiydi fakat dudakları sapasağlamdı. Yüzünde işleyen bir yara olmamasına rağmen sanki cılık yaralarla kaplı bir surata bakıyormuş gibi hissetti. Daha fazla bu acınacak yüze bakmak istemiyordu. "Evet Bay Işık, işte ünlü Herkep Show'un gerçek yüzünü gördünüz. Ne hissettiğinizi sorabilir miyim?" Adamın hali gerçekten bir insanlık dramıydı ama bu onu haklı kılmıyordu. "Sana sadece acıdım," dedi. "Acıdınız mı?" Efendi sesli bir kahkaha attı. Yo, bu sizin gibi bir insandan bekleyeceğim en son şey olabilir. Ben duygularınızı sormuyorum. Sadece bu durumumun insanlardan intikam almaya yeterli olup olmadığını soruyorum. Takdir edebiliyor musunuz? Çok genç yaşta hayatımı söndürdüler. Karanlıklar prensi oldum ve bu prensliği binbir güçlükle kurdum. Salt insanların karşısında hükümranlığımı ilan edebilmek için yıllarca çalıştım. Şimdi zafer zamanıdır. Hem kazanıyorum hem de tatmin oluyorum. Sen bir hastasın. Etrafındakiler de öyle. Kendin gibi hasta ruhlu, öldürmekten başka gayesi olmayan bir yiğin psikopatı toplamışsın. Sizlere acıyorum. Tanrı'nın verdiği can alma hakkını asla kendinde bulamazsın." "Çok yazık," diye homurdandı Kepşov. "Sizinle anlaşamayacağız. Ne yazık ki benim bir tanrı olduğumu anlayamayacak kadar gerizekalısınız." Kenan fal taşı gibi açılan gözleriyle karşısındaki garip yaratığa baktı. "Tanrı mı?" diye fısıldadı. Efendi konuşmayı kesmişti. Artık tek kelime etmek istemiyordu. Kırbacını yeniden eline aldı, şaklattı ve çukurlarının içine kaçmış korkunç gözleriyle Kenan'ı son bir kere süzdü. Tanrı'nın kırbacı genç adama inmek üzereydi. Herkep Show'un onunla daha fazla uğraşması anlamını yitirmişti. Bu gerizekalının haberleşme odasında ne yaptığını, kimlere nasıl bir haber uçurduğunu tahmin edebiliyordu zaten. Ona işkence ederek, azap vererek kendi elleriyle öldürmeyi düşünmüştü ama bu gerizekalı yaratığa daha fazla zaman ayırmasına gerek yoktu. Anlayışsızlığıyla tüm zevkini kaçırmıştı. Tek bir kurşun ona yetecekti. Saatine baktı, tam gece yarısıydı. Odasına çekilip dinlenmeyi ve gelecek hakkında yeni değişiklik planları yapmayı düşündü. Önünde zor günler olacaktı. Belinden çok sevdiği İspanyol yapısı tabancası Lama Comanche'yi çekip çıkarttı. Sırıttı. Tom'u ve çok güvendiği İngilit'i vuran polisi şimdi öldürecekti. Kenan'ın yüzündeki umutsuz ifade bile artık onu heyecanlandırmıyordu. Tam o esnada galerinin kuzeybatı yönünden garip bir ses duyuldu. Bir gürültü, sanki kırılan bir tahta sesi veya onun gibi bir şey. Efendi huylanarak galerinin karanlık uzantısına baktı. Oradan hiçbir ses gelemezdi. Daha doğrusu gelmemesi lazımdı. Çünkü orada kimse yoktu. Karanlığa takılan gözleri uzun uzun galerinin sonu gelmezmiş gibi görünen dibine takılıp kaldı. Kulaklarını dikti, dinledi. Ayak sesleri miydi bunlar? Galerinin deniz kenarına uzanan çıkışından geliyordu sesler. Fakat bu imkansızdı. Bu kaçış tünelini çiftlikte çok az kişi bilirdi. Kendisi, Jonathan Crenna, iki emektar muhafız şefi ve bir de çiftlik kahyası Boyd. Tabii Kaptan Higgins'i saymazsa. Kaptan bu çıkışı bilmekle beraber içine hiç girmemişti. Kepşov gözlerini galerinin loş derinliklerinden alamıyordu. Buraya çok yerli getirmiş, çok insanı işkenceyle öldürmüştü. Ama hiçbiri canlı olarak çıkamamıştı. Yolun sonundaki çıkışı bir dışarıdan kimse bulamazdı. Acaba yanılıyor muyum diye düşündü bir an. Kenan Işık'ı buraya muhafız şeflerinden biriyle Kahya Boy taşımışlardı ama giriş kapısının kilitlerini açmak için kendisi de yanlarında gelmişti. Merkez binadan tünele giren kapıyı açtığını ve arkalarından kilitlediğini çok iyi anımsıyordu. Galeride ikisinden başka kimse olamazdı. Herkep Show asla korkak biri değildi. Hayatta hiç korku denen şeyi tatmamıştı. Ne çocukluğunda, ne gençliğindeki askerlik yıllarında, ne de daha sonraki bu yaşamında. Ama bu kez iliklerine kadar titrediğini hissetti. Ürperti veren boşluğa bakıp duyduğu sesi tekrar işitmeye çalıştı. Sanki boğuk bir inilti, bir tür hırlama ya da uluma gibi bir şeydi bu. Ruhların sesi şimdiye kadar öldürdüğü kölelerinin bağırtısıydı sanki. Canlı yaratıklar ve onların doğurduğu tehlikelerden korkmazdı ama insanoğlunun ölülerinin gazabına karşı yapabileceği bir şey olamazdı. Korunmak ister gibi maskesini yüzüne geçirdi. Büzüldü ve bekledi. Oradan kaçmayı akıl edemeyecek kadar ürkmüştü. Ruha merakla ne aranıyorsun diye sordu. Yaşlı dostu yerdeki çalı çırpıyı atıştırarak düşürdüğü şeyi bulmaya çalışır gibi toprağa karıştırıyordu. Niyati bir tünel kapağı diye homurdandı. Hafızan beni yanıltmıyorsa buralarda bir yerde olmalı dedi. Delikanlı az buçuk yaşlı yerlinin neyin peşinde olduğunu anlamıştı. Bu tünel nereye çıkıyor? Efendinin özel inine. Roha sesini çıkarmadı. Tünel kapağının nerede ve nasıl bir şey olduğunu bilmeden deli gibi o da dostuna yardım etmek için eğilmiş, yerlerde şuursuzca aranmaya başlamıştı. Nihat'ı birden buldum işte burada dedi. İkisi de kapağın üstündeki kalan otları temizleyip iki yana attılar. Betondan yapılmış dört köşe bir temel üzerine yerleştirilmiş demir kapak karşılarına çıkmıştı nihayet. Ancak bir insanın girebileceği ufak bir dehliz açılıyordu. Yaşlı yerli üzerinde bir kilit olmadığına emindi. Roha'ya bana yardım et diye fısıldadı. Yorgunluktan bitiyorum. İkisi birden demir kapağı yerinden oynatmaya çalıştılar. Kapak senelerdir kullanılmadığından iyice sıkışmıştı. Aralara giren taş ve toprak parçaları zaman ve iklimin etkisiyle betona adeta yapıştırmıştı. Yanlarında destek verecek alet ve edevat olmadığından epey zorlandılar. Roha gençti, tüm gücünü sarf etti, sonunda kapak gürültüyle açıldı. Bir an galeriye inen ağızda ikisi de ürpererek bakıştılar. Aşağıdan galerinin içindeki elektrik ışığı aksederek bulundukları yeri aydınlattı. Bu büyük bir tehlikeydi. Gecenin karanlığında yukarıya vuran ışık ta uzaklardan görünebilir ve muhafızların uyanmasına yol açabilirdi. Şimdiye kadar tarihleri yaver gitmiş ve kimse onları fark etmemişti. Nihati aşağıya bir göz attı. Dehlizin zemininden demir bir merdiven yukarıya doğru yükseliyordu. Yaşlı yerli, aşağıya iniyoruz, hadi, dedi. Kapağı da yerine çekmeye çalış. Işık dışarıya sızmasın. Muhafızlar görürse işimiz bitiktir. Roha kapağı asıldı, yerine oturttu. Delikanlı müthiş heyecanlıydı. Yaptığı işin bilincinde olmaksızın ilk defa gururunun yerine geldiğini, esarete benzer işçilik yaşamının bu gece burada noktalandığını hissediyordu. Hızla merdivenleri indiler. Önlerinde upuzun bir koridor vardı. Bundan sonra olacaklar Roha'nın umurunda değildi. Nasıl olsa her sıkıntıya çözüm bulacağına inandığı yaşlı dostu Nihati yanındaydı. Onun yanında kendini her zaman güvencede hissederdi. Islak giysileri toz toprağa bulaştığından bembeyaz kesilmişti. Yaşlı yerli, dur dedi. Bir ses duyuyor musun? Roha etrafı dinledi. Hayır, hiçbir şey duymuyorum. Nihati yerine mıhlanmıştı. Galerinin ışıkları yanıyor. Burada birilerinin olması gerekir. Sessiz ve dikkatli olmalıyız. Yine etrafına bakınıyordu. Şimdi ne arıyorsun? Duvarda gömülü bir dolap, içinde işaret fişeği, el feneri ve silah olmalı. Bütün bunları nereden biliyorsun Nihati? Yıllar evvel bu galerinin açılmasında ben de çalıştım genç dostum. Onların hepsi öldü. Hayatta kalan tek işçi benim. Ben zamana ve şartlara direndim. Ama günün birinde bu tünele birisini kurtarmak ve efendiye isyan etmek için tekrar gireceğimi rüyamda görsem inanmazdım. Oğlan sırıttı. Nerede bu dolap? Anımsamaya çalışıyorum. Merdivenlerin hemen dibinde, buralarda bir yerlerde olması gerekir. Titrek floresan ışığının altında duvarları incelediler ve kapısı yeşil yosun tutmuş, küflenmiş tahta dolabı bulmakta zorlanmadılar. Çürümeye yüz tutmuş kapak hemen açıldı. Nihati içindekilerin pek işe yaramayacağını tahmin edebiliyordu. Dört tane eski model tüfek asılıydı. 20 yıldır bakımı yapılmamış, paslanmış, karıncalanmış işe yaramaz şeyler. Tüfekleri yerlerinden çıkardı, giysisinin yeniyle kaba taslak tozlarını aldı, mekanizmalarını kontrol etti. Dolaptaki kutulara baktı. İçleri kurşun doluydu fakat kutuların içini kum ve toprak kaplamıştı. Tüfekleri doldurdu ve birini Roha'ya uzattı. El fenerlerini kontrol etti, pilleri aktığı için çalışmıyorlardı. Yerlerine bıraktı, hadi yürü dedi. Koridor boyunca koşmaya başladılar. Kenan bayılmamak için kendini zorluyordu. Maskeli şeytanın neden rahatsız olduğunu anlayamamıştı. Fakat Capshaw'un büyük bir tedirginlikle gözlerini dehlizin ucuna çevirdiğini ve bir şeylerden korktuğunu sezinlemişti. Son bir gayretle dikkat kesildi ve neler olduğunu anlamaya çalıştı. Duyuları artık tam çalışmıyordu. Kulakları galerinin ucunda yankılanan ayak seslerini duyamadı. Onlar, diye fısıldadı Capshaw. Geri geliyorlar. Hepsi buradalar. Belki de ruhları bu karanlık dehlizlerden hiç çıkmadı. Kenan adamın yüksek sesle söylediği son cümleyi gayet net duymuştu. Allah'ım bana gayret ver diye inledi. Şu an asla kendini kaybetmeyi istemiyordu. Bir an adamın çıldırdığını düşündü. Capshaw ruhlardan bahsetmeye başlamıştı. Dengesiz adamın muhtemel sonu bu olabilirdi. Zaten yarı çılgın bir insandı ve şimdi iyiden iyiye oynatmıştı. Bakışlarını ondan ayırmıyordu. Efendi Kenan'ı tamamen unutmuş gibiydi. Yüzüne maskesini geçirmesi, birilerinin geldiğinden şüphelenmesi sonucu olabilirdi. Şayet bir çılgınlık nöbeti geçirmiyorsa gelenler olabilirdi. Ama gelenlerden niye korkuyordu bu çılgın? Buraya adamlarından başka kim gelebilirdi? Capshaw tam bir panik içindeydi. Gömleği terden sırtına yapışmıştı. Dizlerinin üzerine yere çökmüştü. Galerinin uzak ucuna doğru tuttuğu tabanca elinde titreyerek sallanıyordu şimdi. Kenan ister istemez başını dehlizin sonuna doğru çevirdi. Yetersiz ışığın gölgelediği loş koridorun ucunda iki kişi belirmişti. Toz toprağın içinde beyaza bulanmışlardı. Hayalet gibi görünüyorlardı. Efendinin ağzından tiz bir feryat yükseldi. İşte onlar geldiler! Kenan yaklaşanları seçmeye çalıştı ama beceremedi. Gözlerini kıstı, baktı. Gölgeler yavaş yavaş şekilleniyordu. Neden sonra adamların elindeki sopa gibi şeylerin eski tüfek olduklarını anladı. İçini tam bir ümitsizlik kaplıyordu ki öndeki kısa boylu adamın Nihati olduğunu fark etti. İnanamıyordu bir türlü. Nihati'yi burada görmeyi hiç ummamıştı. İkinci gölgeyi de tanıdı, genç Roha'ydı o da. Yerli işçilerin silahla burada bulunmaları isyan anlamına gelirdi. Demek sonunda işçiler ayaklanmıştı. Yüreği çılgın gibi çarpmaya başladı. Gölgeler yaklaşıyordu. Fakat eski gerilla subayı neden bu kadar korku içindeydi? Neden kendini savunmayı ya da kaçmayı düşünmüyordu da böyle garip bir teslimiyet ve korku içinde apışıp kalmıştı? Elinde hala silahı vardı ve onun yapısındaki adamlar sonuna kadar mücadeleden kaçmazlardı. Gözleri yeniden Capshaw'a takıldı. Zangır zangır titriyordu maskeli şeytan. Titreyen parmaklar arasından tabancası yere düşmüştü ama Capshaw bunun farkında bile değildi. Güçlükle ayağa kalktı, korku içinde birkaç adım geri çekildi. ''Yaklaşmayın! Yaklaşmayın bana!'' diye bağırdı. Nihati onu duymamış gibi tüfeği doğrultup ilerlemesine devam etti. Capshaw ürkek adımlarla geri geri çekilirken kösteklendi, düşecek gibi oldu. Bütün beyni durmuş gibiydi. Nihati senelerin verdiği hınçla homurdandı. ''Sonun geldi Harry Capshaw. Seni öldüreceğim. Şaşırdın değil mi? Kölelerinden bunu hiç ummuyordun.'' Yerli yavaş yavaş ilerliyordu, ufak fakat tedbirli adımlarla. Capshaw korkudan da öte bir haldeydi. Taş kesilmişti adeta. Geri geri gitmekten vazgeçmiş, maskesinin altından dehşete kapılmış vaziyette onlara bakıyordu. ''Konuşuyorlar!'' diye mırıldandı. ''Aman Allah'ım, konuşuyorlar! Canlı yaratıklar gibi!'' Ellerini kulaklarına götürdü, kapamaya çalıştı. Öldürdüğü insanların hortlağı sandığı iki karaltının söyleyeceklerini duymak istemiyordu. ''Beni hatırladın mı?'' diye sordu Nihati. ''Burada kampçı zoruyla çalıştırdığın işçilerden biriyim. Ama hatırlamazsın tabii. Bizlerin gözünde ne değeri vardı ki? Senin indinde ölesiye çalışmak zorunda kalan birer hayvandık.'' Capshaw boğulacak gibi hissediyordu kendini. Artık hiçbir şey umurunda değildi. Daha rahat nefes almak için yüzündeki maskeyi fırlatıp attı. Bir yararı olmadı, boğazı düğümlenmiş, sanki gırtlağına takılan bir yumruğu nefes alıp vermesini imkansızlaştırmıştı. Nihati ve Roha adamı ilk defa maskesiz görüyorlardı. Bir iskeletle karşılaşmış gibi birden ürktüler. Roha korkmuştu, bakışlarını kaçırdı. Nihati, yüzün de ruhun kadar korkunç diye homurdandı. Tam bir panik içinde olan Capshaw, etrafında olup bitenleri anlamaktan aciz ve karşısındaki gölgelerin kanlı canlı iki insan olduğunu ayırt edemeyecek kadar kendinden geçmişti. Artık sesi de çıkmıyordu. Nihati, patlamayacağına emin olduğu tüfeğin tetiğini çekti. Silah ateş almazsa yanındaki genç de adamın üstüne atılmayı planlıyorlardı. Yerdeki tabancayı da görmüştü. En önemlisi beyaz tenli dostları hala sağdı. Tüfek gümbürtüyle ateş aldı. Yosun ve küf kokan galeriyi barut kokusu kapladı. Kurşun inanılmaz bir isabetle Harry Capshaw'un tam kalbine saplanmıştı. Adam cansız olarak yere yığılırken derin bir nefes alan Kenan daha fazla dayanamayarak kendinden geçti. Şuuru kaybolurken kurtulduğunu anlamanın sevinci kan içindeki yüzüne yayılıyordu. 52. ayrımın sonu. Sayfa 689. Devamı 53. ayrımda.